Hazin bir gaflet örneği. İnsanoğlu karşısında el bağladığı, önünde diz çöktüğü, başını kaldırıp yüzüne bakmaktan çekindiği, söz söylerken dilinin dolaştığı kimselerin arkasından da aynı hürmeti gösterir mi? Hele o kimse dünyadan el etek çekmiş, aradaki korku veya menfaat bağları kalmamışsa, bir zamanlar karşısında eğilip bükülen adamın iğne değmiş bir balon gibi sönüvermesi ne hazin. Sene 1966. Gentili Bellini'nin yapıp gafletimizin yadellere mal ettiği 2. Sultan Mehmed'in portresini görmek için günlerdir uğraşıyorum. İngilizlere soruyorum, bilmiyorlar. Türklere soruyorum, haberleri dahi yok. Nasyonel Galeri'nin salonlarında 3. 4. derecede ressamların ve şahısların tablolarına tek duvar tahsis edilmiş, pano olarak teşhir edilmelerine imkan verilmiş. Fakat İstanbul'un Fatihi'nin Bellini tarafından yapılmış portresinin bina içindeki mevcudiyetinden habersizler. Araştırmamda yalnız değilim. Uzun senelerdir Londra'da bulunan bir Türk hanım ile bir doktor ve hala Britanya İmparatorluğu'nun tarih sayfelerine gömülmüş milli gururuna sahip çıkma gayreti içinde bulunan genç bir İngiliz mimar da var. Talebelik senelerinde müze içinde çok çalıştığını, buna rağmen böyle bir tablonun mevcudiyetinden haberi olmadığını yarı utanç yarı öfkeyle ifade ederek büyük küçük ayırmadan vazifeli memurlara soruyor. Defterler, kataloglar karıştırılıyor. Suallere muhatap olan her alakalının yüzünde bilmemekten gelme üzüntüden ziyade değer mi diyen bir kayıtsızlık var. Değer. Hem de nasıl değer. Zira Fatih zamanı aşmış bir devlet adamı ve kendini aşmış bir fikir ve iman ulusudur. Pek az hükümdara nasip olan bir zihni ve ruhi terbiye potası içinde pişip kaynamış ve nihayet kabını taşarak bir çağın karanlığını yırtıp yeni bir çağın kapılarını açmıştır. Devrinin en kudretli ilim ve fikir adamlarının önünde diz çöküp dirsek çürütürken fazla olarak Bizanslı ve İtalyan hocalardan da bilgisine bilgi katan genç şehzadenin en büyük talihi 2. Sultan Murat gibi bir edip, cengaver ve iman ulusu babanın uyanık ve şuurlu gözcülüğü altında yetişmiş olmasıdır. Askeri kabiliyetinin gelişmesinde Vezir Şihabettin Paşa ve Zavros Paşa gibi namlı kumandanların hizmetleri büyükse de asıl dillere destan idare ve devletçilik anlayışıyla beraber militer sevk ve idare dehası, kendisini çocuk yaşında seferlere iştirak ettiren babasının himmetiyle inkişaf etmiştir. İşte bu dört başından sağlama alınmış genç hükümdar da Osmanlı tahtına sahibi olunca prensip, yani kılıçla kalemin müşterek daveti kendisini nereye çağırmışsa oraya gitmiş. Nerede durması lazım gelmişse oradan ileri geçmeyerek memleketi tabii hudutlarının dışına çıkarmamak kıyasetini göstermiştir. Etrafındaki kudretli müşavir ve yardımcılar kadrosu ile Manisa Sancak Beyliği tahtını bir devletçilik laboratuvarı olarak kullanmış bulunan genç şehzade, akibet ayağı Osmanlı tahtına basar olup da Anadolu ile Rumeli arasını kesen Bizans duvarını kaldırma kararı ile Boğaz Kesen Hisarı'nı yaptırırken bu teşebbüsü protesto eden Bizans elçisine, "Kudretimin eriştiği noktaya ecdadımın hayalleri bile ulaşamamıştır," diyebilecek zirvede olduğunu dünyaya haber veren adamdır. İstanbul gibi İslam'ın kızıl elmasını avucu içine alarak bu Fethi Mübin yüzünden Fatih unvanını kazanan genç hükümdarın sefer ve zafer halkaları Türk tarihinde tesadüfler ve kolaylıklarla elde edilmiş cenkler değildir. Aksine hemen hepsi de insanüstü bir gayret, azim ve şuurlu bir planla halka halka kenetli bir zincir teşkil etmiştir. Onun içinde genç hükümdarın seferleri bütünüyle bir ideoloji damgası taşır. Fatih Sultan Mehmed'in hiçbir cenge, macera, inat ve intikam duygusuyla çıkmamış olması yekpare ve çatalsız bir ideal peşinde hareket edişinin tarihi ve sadık şahididir. İstanbul'u fethetmekle Anadolu ve Rumeli'yi birbirine bağlayıp, böylece de Fethi Mübini gerçekleştirmek suretiyle bir iman borcunu yerine getirmek nasıl bir ideoloji seferi idi ise, Anadolu'yu tek merkez etrafında toplamak azmi ile açılan Karaman ve İsfendiyar seferleri de yine Türk Birliği adına girişilmiş muharebelerdir. Osmanlı tarihinde ilk defa gözünü Slav tehlikesi üzerine çeviren hükümdarın, Karadeniz sahillerini Türk toprakları haline getirme kararı, Kırım'a donanma göndermesi, Kefe'yi, Enez'i fetheylemesi, Sırbistan seferleri, Adalar Denizi'nin şimalindeki adaları zaptı, Budan Prensliği, Mora'daki Paleolog Prensliği, Macaristan Kralı Naibi Hunyadi Yanoş'un ölümüyle neticelenen Belgrad kuşatması, giriştiği çetin savaşlardan birkaçıdır. İcap ettikçe yüzünü Anadolu'nun bütünlenmesine çevirmek yolundaki gayretlerinden, Amasra'nın Cenevizlerin elinden alınması, Trabzon'daki Rum İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması, Midilli'nin fethi, Bosna ve Arnavutluk seferleri, nihayet Türk gücünün gelip Venedik'e dayanmış olması, Avrupa'nın çıldırırcasına dehşete düşmesine sebep olan ve hepsi de zaferle biten Türk seferleriydi. Ne ki Bizans devri idaresinin çileleri, iliklerini işlemiş Venedikliler, ayak sesleri duyulan Osmanlı istila ve hakimiyetinden pek de ürkmüyorlardı. Zira Türk patronajı altına girmiş kavimlerin vicdani, iktisadi ve içtimai huzur ve istiklalleri onları böyle bir istilaya hissen ve fikren hazırlamış bile bulunuyordu. Bizans 1204 tarihinde baba oğul Komnenosların kanlı taht mücadelesine sahne olduğu sırada Şarki Roma'yı dost sıfatıyla karadan ve denizden gelen Haçlı orduları bu mücadeleden faydalanarak ele geçirdikleri ülkede vahşet, zulüm ve hayasızlıklarıyla Hristiyanlık aleminin yüzüne silinmez bir leke sürmüşlerdi. Şeref ve namus sözü vermiş olan bu Haçlı orduları tarafından şerefi ve namusu ayaklar altına alınan Bizans, 1261 yılına kadar Latin işgalinde perişanlıktan perişanlığa düşmüş, yakılmış, soyulmuş, kana bulanmıştı. Ama Türk istila ordularının ele geçirdikleri hiçbir ülkeden Bizans'ın Latinler elinden çektiği ızdırap sesleri duyulmadığını bütün komşu devletler bilmekteydi. II. Sultan Mehmed'in yıktığı Pontus Devleti de bu Haçlı zulmünden kaçarak Trabzon'a sığınmış müstakil bir devletti. İşte genç padişahın ortadan kaldırdığı devletlerden biri de Türk toprakları arasına kılçık gibi girmiş olan bu Bizans artığı David Komnenos saltanatıydı. Fatih devrinin Akıncı beylerinin mahiyetlerindeki büyük kuvvetlerle girdikleri memleketlerden getirdikleri varlık ve dirlikle beraber orduların işlerini kolaylaştırdıklarını da unutmamak lazımdır. Mihailoğulları Gazi Ali Paşa, Malkoç oğlu Bali Bey, İskender Paşa gibi Akıncı beylerinin idarelerindeki kuvvetler bir yandan Polonya'yı, Venedik'i vururken bir yandan da Alpleri aşıp Bavyera tarafına yaptıkları 35-40 bin kişilik yürüyüşler, önlerine katıp memlekete getirdikleri esir ve doyumluklarla biten bütün bu akınlar Avrupa devletlerinin hem hızını kesmiş hem menfaatlerini alt üst etmişti. Fatih Sultan Mehmed'in dünyaya parmak ısırtan kudreti hesaplaştığı devletlerle daima tek başına mücadele edip muzaffer olmuş bulunmasıdır. Bunlar başta Venedik, Macaristan, Polonya, Almanya İmparatorluğu, henüz İtalyan Birliği kurulmamış olduğu için her biri birer müstakil devlet olan Napoli Krallığı, Papalık, Bologna, Floransa, Milano, Savoie, Modena, Ferrara, Siena, Toronto, Lucca, Pisa, Cenova gibi el ele vermiş büyük küçük krallık, prenslik ve dükalık cumhuriyetlerinden başka Rodos şövalyeleri, Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk devletleriydi. Netice olarak Fatih Sultan Mehmet'in 30 senelik hükümdarlık devrinin askeri bilançosu yapılmak istenirse, Türk hudutları içine aldığı devletlerin yekunu 5'i Müslüman, 12'si Hristiyan, 17 devlet olarak karşımıza çıkar. Bu 17 devletin ikisi imparatorluk, 4'ü krallık, 6'sı prenslik ve dükalıktır. Milliyetlerine göre sınıflandırıldığı takdirde de hükümdarın 4 İtalyan, 3 Rum, 4 Türk, 3 Tatar Türk, 1 Ulah, 1 Arnavut ülkesini fethetmiş olduğunu görürüz. İkinci Sultan Mehmet'in düşmanları yalnız Haçlılar değildi. Şark'ta Anadolu'nun istilasını aklına koymuş kuvvetli rakip Akkoyunluların beyi Uzun Hasan'dı. Doğu'nun bu çakır pençe hükümdarı şımarmış olmakta pek de haksız sayılmazdı. Zira Karakoyunluları da Timur Bakiyesini de itaati altına almakla hırsı da güveni de artmış ve sıranın Osmanlılara geldiğine karar vermişti. Çelebi Sultan Mehmet'in kızı olan Nefise Sultan Karaman Hanedanı'na gelin gitmekle ömrü boyu iki ateş arasında kalmış talihsiz bir kadındı. Öyle ki gerek kocasının gerek oğullarının Osmanlılarla olan mücadelesinde hep babasını, kardeşini ve yeğenlerini kıran kırana boğuşmakta görmek azabı içinde yaşamıştı. İşte şimdi de Akkoyunluları Fatih Sultan Mehmet aleyhine kışkırtan adam Nefise Sultan'ın evlatlarından Karaman oğlu Pir Mehmet Bey'di. Gerek Uzun Hasan gerek Mehmet Bey genç Fatih'e öylesine diş bilemekte idiler ki Osmanlı'yı Anadolu'dan sürüp çıkarmak gayretinde Haçlı devletlerle birleşmeye dahi her an hazır bulunuyorlardı. Ama Uzun Hasan'ın beli Otlukbeli Savaşı'nda bir daha doğrulmamak üzere 2. Sultan Mehmet tarafından kırılınca bu acı mağlubiyetle köşesine çekilmek ve kendisini böyle bir mücadeleye iten Pir Mehmet'e beddua etmekten başka yapacak işi kalmadı. Şark da Garp da hizaya gelip susar olmuş, Kırım ise nihayet Türk himayesine girerek Osmanlı orduları Moskova kapılarına gelip dayanmıştı. Sonsuz zenginliğine, ticaret ve harp filolarına kudretine rağmen Venedik'te dize gelmiş ve böylece Avrupa devletleri Osmanlılara karşı direnmenin faydasızlığına karar vermişlerdi. Ancak Müslüman Türklüğün ebedi düşmanı papalık hala dişlerini gıcırdatıyor ve Haçlı devletleri ileriki zamanların üstünde birlik ve beraberlik kurmaya çağırmaktan bıkıp usanmıyordu. İkinci Sultan Mehmet'in gözünden uzak olmayan bu alarm ve çan sesleriyle Hristiyanlık aleminin kulaklarında uğuldayan bu davet, padişahı da bambaşka istikametlerde düşündürüyordu. Katolisizmin üçlü ve dağınık inanışı karşısına tek Allah fikri demek olan tevhidi çıkarmak. İşte bu gayret içinde Gedik Ahmet Paşa eliyle Otranto zapt edilerek kuvvetli bir kale yapıldı. İtalya'nın istilası için bundan açık bir hareket olamazdı. Ne çare ki Fatih Sultan Mehmet 26. seferinin ilk menzilinde hayata veda etmemiş olsaydı, teslis ve tevhid inanışına müşterek bir alışveriş meydanı açmak ve bu iki ayrı anlayışın kurmuş olduğu medeniyetleri bir senteze eriştirmek zaferini de kazanacaktı. Padişahın Bizans'ı olsun, diğer ülkeleri olsun, fetihten maksadı beşeriyeti tevhidçi bir dünya nizamı içine alıp ilahi kelimetullah potası içerisinde birleştirmekti. Fakat ne yazık ki bir türlü soğumak bilmeyen Haçlı kazanı hep taassup ve kinle kaynayıp taşıyor ve o müjdeli anlayışın üstüne akıp karartıyor ve söndürüyordu. İşte bu anlı şanlı tarih gerçeklerinden 5 asır sonra aradığımız tablo olmazları oldurmuş ve karşısında dünyayı dize getirmiş 2. Sultan Mehmet'in portresiydi. Nasyonel Galeri'nin memurları, hademeleri ve ekibimiz tarafından günlerce arana arana nihayet bulundu. Ama ne hazin ki gafletimizin karanlık örtüsü altında yad ellere kaçırılan bu eser şimdi müzenin bodrum katında ve bir köşeye sıkıştırılmış olarak durmakta, böylece de hala gafletli alakasızlığımızın devam etmekte bulunduğunu acı acı haber vermekteydi. O günden bugüne Büyük Britanya'nın saltanat merkezine Türk hariciyesinden binlerce memur ve sayısız elçi gelip gitmişti. Ama ne yazık ki hiçbiri de şanlı Cihangir'in portresini tarihi değerine layık bir mahalle yerleştirmek şerefinin milli heyecan ve alakasını gösterememiş olacak ki. Hiç kimse onu atılmış bulunduğu hücra köşesinden çekip çıkartmayı düşünmemiş, çıkartmak yolunda ise gene Türk hariciyesi ne devletinin haysiyet ve gururunu bir silah ve ne de şahsi asabiyet ve ızdırabını bir milli vazife ve borç olarak düşünebilmişti. 1975. Birkaç sanat ve devlet büyüğü. Baki. Üç kıtaya ayak basıp kök salmış Osmanlı İmparatorluğu, 3,5 asır evvel bugünlerde Baki adlı büyük kültür ve sanat temsilcisini kaybetmişti. Baki, yani bir yandan Türk dilinin ve divan şiirinin köklerini toprağın derinliklerine indirirken, dalını budağını da göklere doğru gerip uzatan adam, meslek ve şöhret buğudları arasında ölünceye kadar köşe kapmaca oynamış yüce sanatkar. Ama bizim için mühim olan 16. asır imparatorluğunun satvetli ve muhteşem sesini bütün heybet ve azametiyle aksettiren büyük şairin sürüp yaşadığı şöhretli hayat değildir. Asıl dikkate layık bulduğumuz cihet, onu mütevazi hayatından çekip almak kudretini gösteren medeniyetin rolüdür. Fakir bir müezzinin oğlu olarak dünyaya gözlerini açıp, bir saraç çırağı olarak da hayata ilk adımını atan küçük Baki, asıl yerinin bir saraçhane olmadığını anlamak için zekası ve yaratılış kabiliyeti kadar teşkilatlı ve medeni bir cemiyetin de yardımını görmüş, böylece de muazzam bir şebeke halinde örgütleşmiş, irfan çevresinin ağlarına takılarak bir zanaat muhitinden bir irfan çatısı altına geçebilmiştir. Acaba bilgiye susamış bu parlak istidadı bir ilim muhitinin pençesi yakalayıp kendine çekmemiş olsaydı, saraç çırağı Baki, Sultan-ı Şüera olabilir miydi? Ne mümkün? Küçük saraç çırağının sabah ve akşam imrenerek seyrettiği ve belki de ustasından dayak yemek pahasına bir yolunu bulup işinden kaçarak hayranlıkla takip ettiği bir sahne vardı. Her sabah Fatih medreselerinin genç danışmentleri hocalarını almak üzere evinin kapısına giderler ve kimi atının dizginini, kimi de bir seyyarenin cazibesine tabi peykler gibi hocalarının etrafını saygı ve sevgiyle kuşatarak medreseye götürürlerdi. Akşam olup da bir taraf vereceğini verdikten, diğer tarafta alacağını aldıktan sonra yine hoca atta, talebeler yaya olarak evin yolu tutulur ve her yeni gün aynı alay, aynı yollardan geçerek medrese ile ev arasında mutat seyrini yapar. Küçük Baki için usta ve baba tehdidine rağmen dükkandan kaçıp bu sahneyi hayran hayran seyretmek, o mutlu hocalara, o bahtiyar talebelere imrenerek bakmak en büyük zevktir. Nihayet bir ihtiyaç haline almış olan bu zevk, günün birinde onu evinden de işinden de büsbütün alıp, Karamanizadelerin, Kadızadelerin önüne oturtur ve bu ocağın malı kılar. O devirlerde hoca ile talebe bir kılıcın iki yüzü gibi ayrılmaz bir bütündü. Öğrenme ve öğretme aşkıyla kaptan kaba aktarılan bilgi, şifahi bir medeniyetin karakteristik verimlerindendi ve o devirde hoca bir memur değildi. Belki istiklalli mesleğinin salahiyet ve imkanlarıyla talebesini işler, bir liyakat ve başarı karşılığı demek olan icazete hak kazandığını kabul ettikten sonra da haydi yolun açık olsun diyerek efendiliğini tasdik edip hayata salardı. İşte devrin en büyük alimlerinden feyz alan ve en seviyeli kimseleriyle dostluk kuran Baki'yi hazırlayan muhit öyle bir muhit, ikbal ve şöhret ufuklarında tozu dumana katarak at sürdüğü cemiyet de böyle bir cemiyet idi. Hem şair hem de bir sanat simsarı olan Pir Zati ona hayranlığını gizlemiyor ve kültür muhitiyle genç şair arasındaki kanalı her gün biraz daha genişletiyordu. Aynı hocalar önünde beraber dirsek çürüttükleri Hoca Saddettin Efendiler, Nev'iler, Valahiler, nihayet Ruhi Bağdadiler zirveleşmiş bir medeniyetin çeşitli sesini verirken, o tek başına bir orkestrasyondu. Sinan'ı, Barbaros'u doğuran bu muhteşem medeniyet Baki'yi meydana getirmemezlik edemezdi. Yekpare bir nizam ve ölçüye sadık, dörtbaşı mamur bir cemiyetin vasatından alınmış büyük şair, sabırlı damlacıkların nefesinden birikmiş bir istalaktit gibi hala zaman içinde donmuş ve ebedileşmiş sesiyle dünden bugüne sarkmaktadır. Gerçi, kadrini sengi musallada bilip ey baki, durup el bağlayalar karşıra yaran, saf saf demişse de doğru söylememiş. Zira hayattan ele tek çekmeden çok evvel, değil yaran padişahan bile bu bilgi ve sanat abidesine yalnız devlette ve cemiyette değil, hayatlarının ta içinde yer vermekle kadrini bildiklerini ispat etmişlerdir. Devrin büyük padişahı Kanuni Sultan Süleyman da bir şairdi ve bütün Osmanlı hükümdarları gibi sarayı bir sanat ve irfan akademisi halinde bulunuyordu. O devrin kıymet ölçüleri asalete değil, liyakate değer verdiği için de cemiyet bir esnaf yamağını elinden tutup hakiki yerine getirmekte, ilim ve irfan ordusunun başına geçirmekte tereddüt etmedi. Sanatkar Kanuni ile sanatkar Baki'nin su sızmaz dostluklarına gelince, meltemlerin kucağında vücut bulan nebati ilkahlar gibi bu birbirini arayıp buluş, adeta sevki tabiiye has bir iştiyak, cinsin cinsine meclubiyeti hadisesinin kütle içinde canlı örneği sayılabilirdi. 6-4-1957 Cezayirli Hasan Paşa. 1. Sultan Abdülhamit devrinin acıklı günlerine hamiyeti, cesareti, iktidarı ve dürüstlüğü ile kahramanlık destanları hediye etmiş olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın derya kaptanı olarak Ruslara karşı Çanakkale Boğazı'nı muhafazası ne kadar yerinde bir kahramanlık idiyse, idari ve siyasi faaliyetinin tablosu da memlekete lazım olan örnek insanın çizgilerini verir. Paşa, Akka'da Şeyh Tahir, Mısır'da Bulut Kapan Ali Bey, Mora'da başı bozuk Arnavut askerlerinin ayaklanmaları gibi muhtelif zamanlarda muhtelif şekavet mihraklarının birinden ötekine sıçrayarak hepsini ezen ve sindiren adamdır. Üstelik Çeşme vakasında yanan donanmanın ihyasına da muvaffak olarak bu yeni filo ile Akdeniz'de hem salınıp boy göstermiş hem de sahillerin asayişini iade etmiş ve nihayet İsmail Seraskeri sıfatıyla Potemkin ordusunu yıldırıp kaçmaya mecbur ederek memlekete nefes aldırmıştır. Sadarete geçişi bu muvaffakiyetinin bir karşılığı sayılırsa da memleket satında köşe kapmaca oynar gibi müşkülden müşküle koşup isyanlar, ayaklanmalar ve şekavetler ile dağlar devirircesine güreşmiş olması istihkakının gerçek sebebidir. Cezayirli Hasan Paşa'nın bir derya kaptanı ve bir kahraman olarak memlekete ettiği hizmete muvazi olarak açık eli, gani gönlü ile başardığı işler bilhassa dikkate şayandır. Gerçi eski devirlere kıyasla memleketin umumi refah seviyesi düşmüş bulunuyorsa da, cemiyet gene de varlık ve dirliğini muhafaza etmektedir. Hem de icap ettiği zaman bu varlığı vatan uğrunda harcamak şartıyla. İşte paşa da memlekete kılıcı kadar kesesiyle de hizmet etmiş devlet adamlarının en ganilerinden biridir. Galata'nın bekar odalarında perakende ve sefil bir hayat süren kalyoncuların hali, bu civan mert adama ne kadar dokunmuş olmalı ki şahsi servetiyle Kasımpaşa'da bir kalyoncular kışlası yaptırarak Bu dağınık ve perişan güruhu inzibatlı ve derli toplu bir çatı altında toplamış, ayrıca bir camii ve hayır müesseseleriyle de mürüvvetini bütünlemiştir. Bu eli açık, kapısı dayalı adamın yalnız İstanbul'a değil, donanmasının demir attığı hemen her sahile hediye ettiği müessese ve sanat eserlerinin yekûnu, diğerendiş ve ümmetçi ecdat felsefesinin dikkatle üstünde durulacak çeşnisinden haber verir. Fakat paşanın görünüş ve gösteriş kaydından uzak, kökü vatan ve din aşkında olan hayır ve hasenat ananesinden verdiği en parlak örnek şu muhteşem hamiyet tecellisidir. 1. Sultan Abdülhamit devri sona yaklaşırken, koca Yusuf Paşa ile Şeyhülislam'ın birlik olarak Ruslara harp ilan etmiş olduklarını Mısır'dan avdetinde duyar ve duymakla da çileden çıkarak doğruca sadrazamın üstüne gidip kapısının uşağı gibi ağzına geleni söyleyerek paylar. İdari keşmekeş, askeri zaaf